Bugün istiyorum aslında çok üzücü bir temaya konuşayım ve aynı zamanda o bizi uyandırsın. Uykudan sanki kaldırsın. Şimdi elimde bir liste, bir spisak görüyorsunuz. Bu yeni değil, birkaç sene önce yaptım onu. Ve bu toplantımıza gelen kişilerin adları burada yazıyor, adresleri falan. Bu da bir vakit bunları yazdım. En sonunda çıktı bir sıfır, 187 kişi. 187 kişi. Şimdi bunlar hepsi aynı anda gelmediler ve hepsi asıl anlamda imana gelmediler ama toplantımıza gelen kişileriydi. Ve bunların kimisi öldü, Rabbin yanına gitti. Kimisi başka kasabaya taşındı. Ama belki 25%, bir çeyreği artık Rab'de değil. İmandan düştüler. Ve bu spisak bence bir ispattır. Çünkü bazı kardeşler, bazı pastorlar diyor ki, olamaz kurtulmuş bir kişi kaybolsun. Gerçekler başka bir senaryo gösteriyor. Gerçekler başka bir kartinka çiziyor. Evet, dikkat etmezseniz elbette Rab bizi bu biçimde, bu durumda kabul etmeyecek. Ve sadece bizim toplantımızda değil, bizim mahallede çok kişi tanıyorum. Eskiden hızlı imanlıydılar ama şimdi Rab'den çok uzaktalar. Konuşuyorlar. Ben de bir vakit toplantılara giderdim. Kimisi kendi diyor, ben de imanlıyım ama toplantıya gitmiyorum. Evcehizimde dua cihazımı yapıyorum. Belki işitmişsiniz siz de. Eminim siz de böyle kişileri tanıyorsunuz. Ve biliyoruz bu bir yalandır. Bir yalandır. Evde dua yapıyorum, bu bir yalandır. Bu demek ki benim yüreğim soğuk. Ben Rab'den uzaklaştım. Bana bu temaları anlatma. Konuyu kapatmak için kullanılıyor bu laflar. Nasıl oluyor acaba eskiden Rab'be çok yakın olan bir kişi o kadar uzaklaşsın? Hani biz Allah'ın evlatlarıymışık? Hani Allah'ın elindeymişik? Bizde kutsal ruh varmış, olabilir mi bir kişi? Kutsal ruh varken onda, o kadar ateşliyken Rab'de o kadar uzaklaşsın? İncil'de öyle bir mektup var. Spesial bu tür kişilere yazılmıştır. Rab'den uzaklaşmak isteyenlere konuşuyor. O da İbraniler mektubudur. Bu mektubu alan kişiler Yahudilikten gelme imanlarıydı ve onlara baskı yaptılar. Ve Yahudiler onlara derdi ki, bakın bizim kocaman tapınağımız var Yeruşalim kasabasında. Sizin gene hiçbir şeyiniz yok, evlerde toplanıyorsunuz. Bizim kutsal kahinlerimiz var, seçtenlikler var. Siz de herkes sıradan kişiler. Biz kalabalıkız, siz sadece bir avuç insansınız. Ve bu durumdayken birçok imanlıların yürekleri soğudu ve şaşbaş kaldılar ve en sonunda Rab'den düştüler, uzaklaştılar. Biz de aynı durumda değil miyiz? Ve bizim komşularımız da aynı laflar bize yapmıyorlar. Bakın siz bir avuç insansınız. Bakın kalabalığı. Açın İstanbul'da televizyonda ne oluyor? Öyle konuşmuyorlar mı? Ve biz dikkat etmezseyiz aynı bu İbraniler mektubu alan kişiler gibi biz de Rab'den uzaklaşıyoruz. Nasıl oluyor? Ve bu bir kerekten olmuyor. Buradaki tema usul usul. Usulcacık. Yavaş yavaş uzaklaşıyorsun. Belki bu vaaz senin için değildir ama sen de %100 eminim öyle kişileri tanıyorsun. Tanıyorsun öyle kişiler kim Rab'den uzaklaşmış. O zaman daha bu hafta içinde git onlara konuş. Bugün ne öğrenirsen onlara konuş. Şimdi bakacağız bir kişi Rab'den nasıl uzaklaşıyor. Hangi adımlarla? Ve bu temada okumak istiyorum. Ayet olarak İbraniler 2. bölüm ayet 1. Ve orada şöyle diyor. Onun için lazım işittiğimiz şeylere daha da fazla kulak asalım, yoksa usul usul onlardan uzaklaşacağız. Ne diyor? İşittiğimiz şeylere kulak asalım, yoksa usul usul onlardan uzaklaşacağız. İşittiğimiz şeyler, çok şeyler işittik değil mi? Çarşamba günleri bakarsayız, yok bir İncil'den bir kitap hangisini daha çalışmayalım. Hepsini işittik. Eski ayette o kadar dersler yaptık, o kadar uzun uzun temalar, vaazlar işittiniz ki sanıyorum birçok İncil mekteplerinde bu yok. Ama bu sana fayda getirmeyecek eğer kulak asmazsan. Yoksa diyor usul usul onlardan uzaklaşacağız. Ve bundan sonraki vaazda istiyorum anlatayım bir kişi bu adımları nasıl atıyor. Bu da 10 tane adım var ve bunlar gösteriyor bir kişi Rab'den nasıl uzaklaşıyor. Sanki bir insanı, bir imanlıyı düşünüyoruz şimdi. O en başta çok iyi durumdadır. Rab'e yakındır, kardeşleri seviyor. Rab için işlektir, çalışıyor. Nasıl olabilir o düşsün? Ve bu adımı, bu yolculuğu şimdi 10 tane adım göreceğiz. Bunlar nasıl oluyor? Birincisi, Birincisi bu başlıyor bir şey yapmamakla. Değil büyük bir günahla, değil yani düşesen bir karanlığa ama başlıyorsun bir şey yapmamakla. Nasıl? En birincisi bu kişi ruh vergilerini kullanmıyor. Ruh vergilerini kullanmıyoruz. Birinci adım dediğimiz gibi bir şey yapmamakla başlıyor. En başta bakıyorsun adam dua ediyor, ilahi söylüyor, sürekli toplantıya geliyor. Ama saklı bir mikrop gibi onda uzaklaşmanın tohumu ekilmiştir. Nasıl? Biz bunu görüyoruz Matta 25'te. O da görüyoruz bir tüccar ve kendi işçilerine talantlar bırakıyor. Yani bir kapital, bir suma para bırakıyor. Ve onlar lazım bunu işletirsinler. Üç kişi değişik miktarda para almışlar. Ama üçüncüsü, hani bir talantı alan o kişi ne yaptı? Ne yaptı onu biliyorsunuz? Onu çalıştırmadı, kullanmadı, ticaret yapmadı. Onu gömdü. Gömdü, sakladı. Hani kaybetmedi, harcamadı. Hani kötü bir şey yapmadı diyeceğiz. Prosto gömdü, kullanmadı. Evet, tabii ki biz para için konuşmuyoruz. Bu talentlar gösteriyor hizmet etme gücü. Bu talentlar gösteriyor sen toplulukta hizmet edesin. Bu demektir talent, bu demektir bu sermaye burada. Rab sana bir vergi verdi, onu kullanır mısın? Onu kullanıyor musun? Bir hediye verdi sanki. Diyelim ben sana bir kutu şokolat verdim şimdi. Sen seviniyorsun, teşekkür ediyorsun, şokolatları övüyorsun, aynı güzel hediye almışsın, övüyorsun onu. Ama bir türlü onları yemiyorsun. Yemiyorsun. Bir sene sonra geliyorum, şokolatlar duruyor. 5 sene sonra geliyorum, şokolatlar gene orada duruyor. 10 sene sonra geliyorum, gene aynı kutudalar. O zaman ben ne anlıyorum senden? Ne kadar da övmüşsün bunu, aslında ciddi konuşmadın. Ya kullanacaksın ya kaybedeceksin. Sıra böyle. Ve Rab çok ciddi bir temada konuşuyor ve diyor ki bu talantı almış olan kişiyi düşün. Ondan talantı al. Kimde 5 tane varsaydı ve 5 tane daha kazandı ona ver. Ne kadar ters bir şey. Ne kadar haksızlık. Hayır haksızlık değil. Rab biliyor. Kim sadıkan durduysa ona daha çok veriliyor. Ya kullanacaksın ya onu kaybedeceksin. Ve her Mesih imanlısı için bu da büyük bir ders var. Sende var mı bir vergi? Evet, İncil bize gösteriyor ki her bir imanlı da var ama sen onunla ne yapıyorsun? Ya kullanacaksın ya kaybedeceksin. Hastanede yatan pasiyentler hareket etmezseler ne oluyor? Muskulları gittikçe zayıflıyor, en sonunda yok oluyor. Sapasağlam, diyelim sağlam bir kişi, hiçbir hastalık yok, koyalım bir yatağa. O da 6 ay dursun ne oluyor? Ölecek. Ölecek, muskulları eriyor ve bu kişi ölecek. Bir imanlı neden vergisini kullanmıyor? Neden acaba? Madem Rab bizi verdi ve sen kullanırsan güzel. Sen kullanmazsan niçin acaba? Sebep ne? Bazı toplantılarda gülücüler imanlılara göstermiyorlar açan ruh vergileri var. Ya da fırsat vermiyorlar bu ruh vergileri kullansınlar. Pastör her şey yapıyor. Pastör her şeyi kontrol ediyor. Sakın kimse çok fazla bilmesin. Onu dışarı atıyoruz. Tabii ki böyle bir durumda değiliz burada. Bazılar belki utanacak diyecekler. Aa ben kendimi göstermeyeyim. Hani bir şey yaptım mı? Ama o da sebep değil. En çok sebep nedir bir imanlı kendi vergisini kullanmasın nedir? En çok mühürlüslük, tembellik. Ben kurtuldum ya. Yeter bana bu kadar. Başkaları uğraşsın. Bu düşünce gerçekten Rab'den uzaklaşmanın en birinci tohumudur. En birinci adımıdır. Sen de varsa bu düşünce başkalar uğraşsın. Ben kurtuldum ya. Sen kalmayacaksın. Sen düşeceksin eminim. Belki 10 sene sürecek ama sen düşeceksin. Evet, imanda durmak yok. Ya ilerleyeceksin ya da gerileyeceksin. Tekeleye ederken olamaz durasın. Ya ilerleyeceksin ya düşeceksin. Yani aynı durumdayız imanda. İkinci bir adım görüyoruz. Ruhsal bir tembellik basıyor. Ruhsal bir tembellik ikinci bir adımdır. Bu imanlının hani usul usul uzaklaşıyor Rab'den, onun düşüncesi değişiyor. Ne kadar yapabilirim düşüncesinden, ne kadar az yapabilirim düşüncesine. Yeni bir imanlı, hızlı bir imanlı düşünüyor, ne kadar fazla yapabilirim Rab için. Değil mi? O fırsat arıyor Rab'a hizmet etmek için. O fırsat arıyor kardeşlerimle birlikte olmak için. Ama sonunca düşüncelerimiz değişiyor. Artık düşünmüyorum ne yapabilirim. Düşünce oluyor, ne kadar azla geçebilirim. Ne kadar az yapabilirim de gene imanlı sayılırım. Düşünce budur. Buna diyeceğim minimal imanlı. Hani bir minimallı imanlı olmak istiyoruz. Öyle değil mi? Sanki öyle bir duruma düşüyorsun. Sanki evlilikte olduğu gibi. Bir çocuk önce bir kıza aşk olursa ne yapıyor? Onun her dediğini yapıyor. Değil mi? Bakıyor onu memnun etsin, bakıyor ona hediye alsın, bakıyor onu hoş tutsun. Sonra evlendikten sonra zaman geçiyor ve ne oluyor? Alışkanlık basıyor. Alışkanlık artık. Ve ondan sonra bu düşünüyor ne kadar minimum lan. Yani geçebilirim de çok bir skandal olmasın bizim evlilikte. Ne kadar ayrılmayalım. Yani ateşli bir evlilikten soğuk bir evliliğe dönüşmüştür. Ve aynısı ruhsal konularda var. Normal bir imanlıdan düşmüşün bir minimallı imanlı. Minimallı. İmanda da aynı. Değil ben nasıl hizmet edeyim ama soru oluyor lazım mıyım? Lazım mı bu iş yapayım? Mecbur muyum bunu yapayım? Böyle düşündün mü zaten Rab'den uzaklaşmaya başlıyorsun. Kim böyle düşünürse ama mecbur muyum? Soğumak onda başlamıştır. Zamanla bu kişi artık çok az İncil okuyor, çok az dua ediyor. Çünkü soruyor, ne kadar lazım dua edeyim? Sormuyor ne kadar fazla yapabilirim. Eskiden kardeşler bir araya gelince ayetleri araştırırdılar, fikir verirdiler birbirlerine, ruhsal konular konuşurdular. Ama bugün kardeşler bir araya gelince ya iş, ya araba, ya da futbol konuşuluyor. İmanlığa daha doğrusu çok severdiler eskiden. Hani ayetler üzerinde spor yapma. Çok severdiler böyle bir diskusya olsun gibi temalarda. Biz senelerce bunu gördük. Ama şimdi gittiğimizde kimse bir ayet okumadı. Kimse ruhsal bir konu açmadı. Bütün temalar iş, para ve mal. Başka hiçbir tema konuşulmadı. Ve korkuyorum Rab'den uzaklaşmak bir sadece bu spisakta bu listede olan kişiler için hani korkunçtur. Ama biz de, biz bu listede daha varız, imanlı diye geçiyoruz. Ama olmasın yarın aynı duruma düşelim. Üçüncü bir adım, bu duruma gelmiş olan bir imanlı ne oluyor? Üçüncüsü, artık dünya bir reaksiyon gösteriyor. Dünyanın kahırları ve dünyanın zevkleri bize engel oluyor. İsa Mesih bu topraklar benzetmesinde dört çeşit insan anlattırıyor. Dört çeşit yürek var, biliyorsunuz. Yol kenarı, kayalı toprak, dikenli toprak ve güzel toprak. Matta 13:22'de. O ayeti şöyle konuşuyor dikenli toprak için. Dikenli otların arasına ekilen tane de şudur. Kişi sözü işitiyor ama dünyanın kahaları hem de zenginliğin aldatılması sözü boğuyorlar ve söz yemiş vermez oluyor. Bakın üçüncü çeşit kişi böyledir. Bu benzetmede tohum Rabbin sözüdür. Ve bu dikenli otlar nedir? Ayet bunu bize açıklıyor. Diyor ki dünyanın kahaları hem de zenginliğin aldatılması. Yani hem paranın azlığı, dünyanın kahaları diyor, yeterince para yok, kahalanıyorsun, acaba nasıl geçineceğim? Hem de paranın fazlalığı, dünyanın zevkleri. İki türlü durum imanlı, yani sıkıyor, boğuyor. Dünyanın zevkleri ve dünyanın kahaları izin vermiyor. Artık bu kişi ruhsal konularda canlansın. Canlı bir imanlı dünyaya bakmıyor. Canlı bir imanlı için mal çekiciliği yok. Ve o bir zor duruma düştü mü kahrolanmıyor. Güveniyor Rab'be. İkisi paranın fazlalığı ve azlığı imanlının yani düşmanlarıdır. Ve o zor duruma düştü mü bu imanlı, asıl imanlı? O ne düşünüyor? İsa'nın sözü önce onun krallığını arayın ve lazım olan şeyler size verilecek. Bu ayete güveniyor. Bu ayete güveniyor. Ve işte bu tuzağa düşmeyecek. Ondan sonra arkasından görüyoruz. Bu kişi küçük günahlara yer veriyor. Dördüncü adım budur. Küçük günahlara yer veriyor. Tabii ki bir anlamda küçük ve büyük günahlar yoktur. Her bir günahın karşılığı ölümdür. Ama gene de bazı günahlar bizi daha çok etkiliyor. Birinci adım şudur yani küçük küçük günahlara imanlı yer veriyor. Eskiden sorardık Rab ne istiyor? Şimdi başka türlü sormaya başlıyor bu aynı kişi. Bunu yapsam olur mu? Görüyorsunuz mu? Soru yanlıştır. Sormuyor. Nasıl Rab'e hizmet edebilirim? Sormuyor. Bunu yapsam olur mu? Acaba şunu da yapsam olur mu? Demek o kişi bakmıyor Rabbin istediğini yapsın. Ondan sormuyor. Acaba ne yapayım? O en birinci kendi canına soruyor. Kendi canına soruyor. Can karar versin. Ondan sonra bir hangi delik bulacağız Allah'ın kanununda. Yani böyle geçelim gene imanlı olarak. Soru başka. Rabbi sorulmuyor. Rab sen ne istiyorsun? Cana soruluyor. Cancağızım sen ne istiyorsun? Ondan sonra yanlış cevap veriyor. Yanlış soruya doğru cevap olamaz. Bu metotla böylelikle biraz yalan dalıyor imanın hayatına. Ve başlıyor yalan söylemeye. Ve yalan söylediği zaman rahatsız bile olmuyor. Çünkü artık uzaklaşmış Rab'den. Ondan sonra ikiyüzlülük başlıyor. Ve ikiyüzlülüğü ikiyüzlülük olarak görmüyor bile. Normal geliyor ona. Fark etmiyor, anlamıyor kendini. Sonra biraz hırsızlık. Hırsızlığın çok metotları var. Sadece dükkandan çalmak değil. Bütün bunlar küçük saydığımız şeyler değil mi? Ama yapılıyor. Çünkü imanlı artık Rab'den uzaklaşmıştır. Ama tabii ki küçük günahlar küçük kalmıyor. Büyüyorlar. Mezmur 25 ayet 7'de Davut şöyle yalvarıyor Rab'be. Ya Rab gençliğimin günahlarını anma. Gençliğimin günahlarını anma. Sanki istiyor desin eskiden akılsızydım. Yapardım bu işleri. Ama şimdi akıllandım. Yapmıyorum artık. Ne yazık ki birçok imanlı yapmaya devam ediyorlar. Onlarda sanki hiçbir akıllanmak yok. Dönüyorlar eski günahlarına. Küçük standartta, küçük biçimde. Ama aldanmayın. Bir gün çok fena bir uyanmak var. Evet ve beşinci adım, bir kişi bu duruma geldi mi artık alıştı mı bu küçük günahlara, imanlı kendini salıyor. Bırakıyor kendini. Hiç dizgin yok artık. Bir bilgiyi nasıl salıyorsun? Gidiyor istediği yere. Aynı bunun gibi birçok imanlı kendini salıyorlar artık. Ve bütün bu zamanlar içinde kafada bir düşünce var. Ben kurtuldum ya, ben kurtuldum ya. Ve bu düşünceyle her türlü işleri yapıyorlar. Rabbin uzaklaşıyorlar ve son nefese kadar kendini imanlı sayıyorlar. İmanlı hayat demek akıntıya karşı yüzmek, el aleme uymamak. Bir balığın ölü ya da diri olduğunu nereden anlıyorsun? Ölü balık sadece akıntıya gidiyor. Meriç nereye akarsa balık da oraya gidiyor. Ama canlı bir balık, onun gücü var, dönsün ve akıntıya karşı gitsin. Tamam zor ama yapabilir çünkü daha yaşam var onda. İmanlı da aynı biçimde yaşamak zorunda. Biz el aleme bakmıyoruz. Biz el aleme uymuyoruz. Onlara karşı gidiyoruz. Ve eminim sen de artık anlamışsın bu zor bir şey. Zordur farklı olasın. Zordur her gün akıntıya karşı gidesin. Her gün sanki bir bombardıman var fikirlerle, bombardıman var işte çekici şeylerle. Sen buna karşı gidiyorsun. El aleme uymuyorsun. Ve birçok imanlı yoruluyor. Salıyorlar kendilerini artık. Ama ne oluyor ya? Herkes gibi yaşta. O da yapıyor. Bazen bir başka imanlı bakıyorlar. Tete bunu gördün mü? Madem o yapıyor ben de yaparım. Salıyorlar kendilerini. Ama böyle oldu mu anlaşılıyor ki ölürsün. Güç kalmıyor. İmanlı başladı mı el aleme uymaya o zaman yavaş yavaş ölüyor. Bir örnek var. Eski ayette İsrail halkı bir kral istedi. 1. Samuel 8. bölümde 5. ayette şöyle okuyoruz. Değil mi? Eskiden Rab kendisi İsrail halkının kralıydı. Ve dedi ki siz bütün milletlerden farklı olacaksınız. Sizin kralınız olmayacak. Bir tek kralınız olacak gökte. Benim o kral. Birkaç yüz sene dayandılar bu sistemi. Belki 400 sene. Musa'dan Davud'a kadar dayandılar bunu. Saul'a kadar. Ondan sonra öyle bir istek verdiler. Ve Samuel bunu dile getiriyor. Ve dediler ki bütün milletler gibi olmak istiyoruz. Bir kralımız olsun. Bir kralımız olsun. Artık dediler ki Rab sen bizim kralımız değilsin. Ve bu çok büyük bir günah idi Rab'in gözünde. Ve Rab onlara karşı öfkelendi. Ama Samuel'e dedi ki üzülme buna. Çünkü bugün seni reddetmediler, beni reddettiler. Onlar da yoruldu farklı olmaktan. Bütün milletler gibi olmak istiyoruz. Artık farklı olmayalım. Onun için kardeşlerden güç almak lazım. Tabii ki kolay değildir dünyaya karşı gidersen yapayalnız. Ve kim yapayalnız bunu yapmaya çalışırsa düşecek. Rab onun için bizi bir topluluk verdi bize. Bir kilise verdi bizi. İnsanlar verdi yani birlikte yapalım bunu. O zaman iş çok daha kolay oluyor. Ama sen kardeşinden güç almazsan, yapayalnız uğraşarsan imanlı hayat yaşamaya düşeceksin. Ve gün gelecek bu akıntı o kadar hızlı olacak, seni sürükleyecek hiç istemediğin yerde. Ve altıncı bir şey, bir kişi kendini böyle saldı mı, ne oluyor? Altıncı yerde toplantılardan uzaklaşıyor. Toplantılardan uzaklaşıyor. Aynı mektupta İbraniler mektubunda 10. bölüm 24 ve 25'te şöyle yazıyor. Biz gene bakalım birbirimize sevgi ve iyi işler için iştah verelim. Toplantılardan da vazgeçmeyelim. Bazıları buna alıştılar. Hayır, birbirimize kuraj verelim. Hele hele o günden için, hani görüyorsunuz nasıl yakınlıyor. Evet, ne diyor? Toplantı nedir? Toplantıdır. Ne zaman kardeşler birbirlerine kuraj veriyor. Sen gelmiyorsun toplantıya seslemeye. Sen gelmiyorsun toplantıya bereket almaya. Sen gelmiyorsun toplantıya günahlarını affettirmeye. Bazıları öyle düşünüyor. Hayır. Sen geliyorsun en başta toplantıya kardeşini kuraj vermeye. Ama bu konuşmadan olmuyor. Sen konuşmazsan kardeşinle, daha son amin sözü denildiği gibi, yani şimşek gibi kopuşarsan kıra, o işin var, bu işin var. O zaman nasıl kuraj veriyorsun? Biz bunu sanki unuttuk. Biz sanki bu temada yani zayıf davranıyoruz. Birbirimize diyor iştah verelim. Birbirimize iştah verelim. Herhangi bir para kaynağı bulduğun zaman sen bunu insanlara anlatmıyorsun. Falanca yerde çok güzel bir iş var. Falanca pazarda çok güzel mal satılıyor. Sen bu fikri, bu bilgi, bu haberi başkalara yaymıyor musun? Aynı konuda kardeşine iştah ver. Birbirimizden iştah alalım. Toplantıya gelmek, redovno, toplantıya gelmek birçok kardeşlerimize zor geliyor. Ben bunu fark ettim. Sanki toplantı zamanı geldi mi, bizde bir proses başlıyor, bir düşünce başlıyor. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Gideyim mi, gitmeyeyim mi diye düşünmeye başlıyorlar. Söylerken eminim, 100% eminim, hep bir fırsat bulacağım gitmemeye. Şimdi buram ağrıyor. Şimdi yorgunum. Bir türlü çeşit sebepler buluyorsun kendine. Neden? Çünkü toplantıya gitmeye biraz alçak gönüllülük lazım. Bu senin kararına kalmış bir şey olmasın. Bu bir refleks gibi olsun. Pazar sabah 10 mu? 9.30'da yoldasın. Yürüyorsun toplantıya. Ve hayatını öyle diziyorsun. Eğer her pazar günü kendi kendine böyle yani kandırmak gibi bir şey lazım olsun, o vakit sen zaten kaybetmişsin. Eğer alışmadıysan toplantıya gitmeye, o vakit düşeceksin. %100. Ben benzettiriyorum toplantıya gitmeye hastanede bir sisteme gibi, infüzyon gibi. Niçin? Çünkü bu minimumdur. Bir insan sisteme ile yaşayabilir. Ama nasıl bir yaşamak bu? Bu insan iş yapamaz. Bu insan dışarıda gezemez. Ancak ve ancak organlar ölmeyecek kadar bes alıyor bu sistemadan. Ve toplantıya gelmek de sanki bu sisteme gibidir. Yani sanmayın ki toplantıya gelmekle ruhsal hayat büyüyecek. Sanmayın ki bu yeterlidir. Çok kardeşler bu da aldanıyor. Ve onun için usul usul soğumak var. Hayır, toplantıya gelmek minimumdur. Bu sistemadır ama onu da yapmadın mı sanki sen iğneye çıkarıyorsun kolunu. Hayır, ben onsuz da yapabilirim. Ne oluyor? Bu pasiyent ölecek. Madem sistemada kalmıyor. Evet, bugün evde her türlü iş yapabilirsin. Hatta çalışabilirsin bile evden. İnternette borsacılık var mesela. Yani aksiyeleri alıp satıyorsun. Sekreterlik yapabilirsin. Evde sekreter kalan çalışabiliyor. Ev firmaları var. Evde okul okuyabilirsin. Yani üniversite çıkarabilirsin evde. Her şey internette mümkündür. Ve aynı biçimde kilisede de var. Televizyon kiliseleri. İnternet kiliseleri var. Ve Amerika'da bazı araştırmacılar diyorlar ki 10 sene sonra imanlıların 60% hiçbir zaman toplantıya gitmeyecekler. İmanlı ama toplantıya gitmeyecek. Her şey evde, internette ya da televizyonda. En güzel vaazları orada işitebilirsin. Ya belki senin toplantıdaki pastor ya da vaiz o kadar güzel konuşamıyor. O kadar derin bilgiler çıkaramıyor. Evde, televizyon ya da internette bakabilirsin. En güzel ilahileri işitebilirsin böyle profesyonel müzisyenlerle. Toplantıda bu kadar güzel müzik yok. böyle bir akıntı var, sanki böyle bir akım var. Oraya gidiyor, imanlı evde kalacak. Ama Rab buna karşıdır. Çünkü nasıl birbirimize kuraj vereceğiz? Ya da nasıl birbirimize korekçe vereceğiz? Eğer bir araya gelmezsek. Evet. Ve bir kişi bu duruma geldi mi, hani toplantılardan uzaklaşıyor. Ne oluyor? Dünyadan olan arkadaşlar onunla daha fazla vakit geçiriyor. Daha fazla vakit geçiriyor bu kişi imansızlarla, ne kadar kardeşlerinin. Hatta birçokları öyle bir duruma geliyor ki, diyorlar ki, bakın imansızlarla, onlarda daha fazla sevgi var. Daha enteresandır, onlarla vakit geçireyim, ne kadar kardeşlerinin. Görüyor musun imanla ne kadar uzaklaşmış? Görüyor musun şeytanın taktikasını burada? Rab her an yanımızdadır. Ruh her an içimizdedir. Ama gene de birlikteyken Rab ise daha başka bir anlamda aramızda bulunuyor. Matta 18:20 diyor ki, çünkü iki ya da üç kişi nerede bir araya gelirse ben oradayım. Onların arasındayım. Demek toplanmak da gene spesyal bir güç var. Rab'den uzaklaşmak isteyen bir kişi ilk önce kardeşlerden uzaklaşıyor. Bunu her zaman görmüşümdür. Şeytan bir kişiye direkt o Rab'den koparamaz. Çünkü Rab'be olan bağlantımız daha sağlamdır. Ama en birinci ne yapıyor? Rab'den koparamadığı için en birinci onu kardeşlerden koparıyor. Ve o daha kolaydır. Ama bu yolun sonunda Rab'den de kopmak var. Bir sürüyü düşün. Bir sürü koyun. Sürünün kenarında olanlar, en birinci kurtlar onları yiyor. Ama çobana yakın olan bir kişi, kurt ona bir şey yapamaz. Neden? Çünkü çoban onun silahıdır. Bir koyunun silahları yok başka. Ne boynuzları, ne tırnakları, ne dişleri, hiçbir şey yok. Onun silahı çobanıdır. Ve aynı biçimde kim çobana yakınıysa, hem çobana yakın olacak, hem birbirlerine yakın olacak, değil mi? O kişiler kurt tarafından zarar göremezler. Yedinci durumda, yedinci adım, bir kişinin kulakları tıkanıyor. Bir kişinin kulakları tıkanıyor. Ona ayet okuduğun zaman, Rabbin sözü anlattığı zaman bu kişi artık girmiyor, kulaklar işitmez oldu. Aynı mektupta İbraniler 5:11 şöyle diyor. Bu meseleden için çok şeyler var size söyleyelim. Ama zor olacak çünkü seslemekte tembel oldunuz. Diri bir imanlı Allah'ın sözü işittiği zaman titriyor. Onu hemen yapmak istiyor. Ama Rab'den uzaklaşan bir imanlı işitip duruyor ama o sözleri artık anlamıyor. Anlamıyor. Kaç kişilerin evlerine gittim, konuştum 1 saat, 2 saat, 10 saat. Bir kişi diyor, senin konuştuklarından bir şey anlamıyorum. Niçin? Türkçem mi zayıf? Gramatika mı bozuk? Yoksa kulaklarda bir hangi bir hastalık mı var? Hayır. Ruhsal anlayış kararıyor. Biz burada o kadar büyük hakikatler işitiyoruz ki imansızlar onların ne kadar önemli olduğunu hemen anlıyorlar. Mesela Allah'ın evladı olmak nedir? Allah'ın ruhu bizde olsun. Sonsuz yaşamdan emin olmak. Tamam mı? Bu temalar da imansızlara konuş, heyecanlanacaklar. İmansızlar bilmez, yani mesela son okuduğumuz tema sonsuz yaşamdan emin olmak, ama biz bunları işittince sadece esniyoruz. Bize banal mı geliyor? Çünkü çok işittik ve birçoklarımız Rab'den uzaklaşıyor ve kulaklarımız tıkanmış oluyor, işitmiyoruz. Ve sadece kulaklar değil, 8. yerde Rab diyor ki yüreğimiz duygusuz oluyor. Yürek senin santralin organdır. Yürek durdu mu beden ölmüş sayılıyor. Ve aynı bunun gibi başka bir çeşit yürek var. O muskul burada değil. Yani bu yürek insanın sentridir. Ve bu yürek duygusuz oldu mu? Yani görüyorsun bir şey ve etkilenmiyorsun. O zaman yavaş yavaş ölüme gidiyorsun. İbraniler 3 ayet 12 ve 13 şöyle diyor. Kardeşler dikkat edin, aranızda olmasın öyle bir kişi. Hani içinde kötü ve iman etmeyen bir yürek olsun ve yaşayan Allah'tan ayrılsın. Ama daha bugün dedikleri zaman birbirinize günden güne kuraj verin. Aranızda olmasın öyle bir kişi, günahın oyununa gelip sertleşsin. Arkadaş, sen nasıl saçına dikkat ediyorsun? Sen nasıl dişlerine dikkat ediyorsun? Nasıl senin bedenine dikkat ediyorsun? Aynı biçimde yüreğine de dikkat et. Bu biraz daha ince, daha hassas, daha zor anlaşılıyor. Sen kendi reaksiyonlarını ölçüyor musun? Benim imanlı durumum nasıldır, nedir diye kendini soruyor musun? Bir şey gördüğün zaman daha etkileniyor musun? O zaman yüreğin daha yaşıyor. Yoksa her şey banal mı geliyorsa. Almanya'da Nazi zamanında 60 sene önce, biliyorsunuz ne kadar kötü bir zamanıydı. Dietrich Bonhoeffer adında bir pastör, yani tanınmış bir pastörüydü. O Hitler'e karşı gitti ve itaat etmedi. Hitler bütün kiliseleri zorladı, onun politikasını desteklesinler. Yoksa hepsini konslagere yolladı ama bu karşı gitti ve uymadı. Ve en sonunda onu da bir konslagere gönderdiler. Savaşın bitmesine 2 hafta onu öldürdüler. Ve bu adam, bu Bonhoeffer dedi ki, önce komünistleri toplayıp götürdüler. O zaman ben onu görünce sustum çünkü komünist değildim. Sonra Yahudileri alıp götürdüler. Gene sustum çünkü Yahudi değildim. Daha sonra Katolik papazları götürdüler. Ben gene sustum çünkü Protestantım. En sonunda beni de aldılar. O zaman benim için konuşacak kimse kalmadı. Görüyorsunuz mu ne kadar acı bir durum, ne kadar ciddi bir durum. İman da aynı duruma gelmedik mi acaba? İman da aynı durumda değil miyiz? Bir şeyler oluyor. Bana ne? O benim cinsinden değil. Duyuyorsun bir şey. O da diyelim başka bir kasabada. Bir hangi korkunç bir durum oluyor. Ve sen dua edeceğine, onlar öyle zaten. Etkilemiyor seni. Çünkü uzaktır. 30 kilometre uzaktır. Ve en sonunda sana bir şey olunca herkes aynı senin gibi olmuştur. Ve kimse sana da acımayacak. Kimse sana da üzülmeyecek. Çünkü sen vakıtla üzülmedin. Sen vakıtla reaksiyon göstermedin. Senin yüreğin sertleşti artık. Bana ne? Sen daha kardeşinin kahrolarına üzülüyor musun? Sen daha kardeşinin durumunu düşünüyor musun? Yoksa her şeye kendine mi bakıyorsun? Her şey sen. Başka tema kalmadı mı? Yüreğimiz duygusuz oluyor. Bununla kalmıyor ama. 9. yerde şeytan bunu fırsat biliyor. Ve 9. yerde aklımıza şüpheler geliyor. Şüpheler başlıyor. Acaba Allah sahiden dedi mi? En birinci, değil mi? Metot buydu şeytanın. Şüphe ekiyor bir kişinin yüreğine. İşlek bir imanlıya, ateşli bir imanlıya şeytan bu metotla çalışamaz. Ne kadar da ters giderse şeytan, ne kadar da böyle ters düşünceler ekerse bu kişinin yüreği sağlamdır. Ve bu düşünceleri onu etkilemeyecek. Ama Rab'den uzaklaştıktan sonra kişi şüpheye düşüyor. Başlıyor düşünmeye. Neden bu kadar az kişiyiz? Öbürler bu kadar kalabalık. Satellite bak, İstanbul'da camiler neden bu kadar kalabalık? Boş boş bir şey. Kalabalığa bakarsayız Allah'ın halkı hiçbir zaman kalabalık değildi. Hep bir azınlık idi. Bu boş bir laf. Ve başkası belki anlamadığı bir ayet üzerine şüphe düşüyor. Okuyor bir şey, bu olmadı. Bunu beğenmiyorum. Ve madem böyle atıyorum kitabı. Diri bir imanlı bu duruma düşemez. Ama Rab'den uzaklaşmış bir kişi şüphelere düşüyor. Ve bu temada kesin bunu söylemek istiyorum. Şüphe bir kafa meselesi değil ki, hani logika yok. Logikan bunu kabul edemiyor. Şüphe her zaman bir iman meselesidir. Bir yürek meselesi. Sen zaten fırsat arıyorsun Rab'den uzaklaşmaya ve şeytan bunun üzerine sana bir şüphe koyuyor. En başta dediğimiz gibi Yaratılış kitabı 3 ayet 6 ve kadın gördü, elini uzatıp meyveden yedi. Bu nasıl mümkündür? Demek Havva önceden zaten ağaca yaklaşmıştı. Rab dedi ki bu meyveden yemeyeceksin. O zaman senin ne işin var orada? Fayda yok. Bu ağaçtan sana bir fayda yok. Rab yasak koydu. Ama Havva ne yaptı? Yaklaştı. Gördü. Aynı biçimde Rab'den uzaklaşan bir kişi günaha yaklaşıyor. Ne kadar yakın. Bir çukur varsa böyle, derin bir çukur. Ve senin 2 yaşında bir kızanın var, henüz öğrende yürüsün. Sen ne yapacaksın? Sen bu kızanı mümkün olduğu kadar yakın mı bırakacaksın? Yoksa mümkün olduğu kadar uzak mı tutacaksın orada? Ama günah temasına gelince imanlı böyle. Ne kadar yaklaşabilirim? Ve bu şüphe daha sonra Havva'nın kafasına gidiyor. Acaba Allah söyledi mi? Acaba. Yani maksat değil. Onun kafası logika kabul edemedi. O zaten bir adım attı yanlış bu sokağa diye. Ve son olarak 10. yerde gerçekten birçok kişi öyle bir duruma geliyor ve bu gerçekten korkunçtur. Rab bizi bunu açıklıyor. Dönüşü mümkün olmayan bir nokta var. Dönüşü mümkün olmayan bir nokta var. Onu geçtin mi ne kadar da uğraşırsan dönemeyeceksin. Değil Rab sana izin vermeyecek. Değil Rab sana fırsat vermeyecek. Değil Rab yani seni affetmeyecek ama senin yüreğin artık o kadar ileri gitti. Sadece ölümü doğru. Uçakları düşün. Uçaklarda öyle bir nokta var. Bir kasabadan öbür kasabaya gitmek için çünkü havada benzin istasyonu yok. Uçak lazım önceden bütün benzini alsın ve ona göre hesap yapsın. Bir kasabadan öbür kasabaya giderken bunların ortasında belli bir nokta var. O noktaya kadar gidiyorsun. Ondan önce fırsat var dönmeye. Çünkü benzin yetecek. Ama bu noktaya geçtin mi artık mecbursun öbür kasabaya gitmeye. Çünkü benzin yetmeyecek dönesin. Çok kolay bir düşünce. Ama imanda da aynı şey var. İncil bize bunu açıkça söylüyor. Yine İbraniler mektubundan 6. bölüm ayet 4 ile 6 şöyle diyor. Onlara yok fırsat bir daha tövbe etmek durumuna getirilsinler. Anlatılıyor. Bir kişi sonsuz yaşamdan tatmışsa, Allah'ın ruhundan ortak olduysa ve gelecek şeylerden bir tat aldıysa ve bütün bu yani imanının kazandığı şeylerin sayıyor. Ve arkasından diyor ki ve eğer gene de düşerse onlara yok fırsat bir daha tövbe etmek durumuna getirilsinler. Bakın demiyor Rab onları bir daha affetmeyecek. Öyle demiyor. Ama hiçbir insan onları bu kişileri bir daha tövbeye getiremez. Evet. 1. yüzyılda Romalı bir ordu düşman ordusunun ne kadar büyük olduğunu görünce yüreklerine korku geldi. Ve hepsi geri çekilmek istediler. Dönmeye karar verdiler. Gördüler düşmanın ordusu ne kadar kalabalık. Askerler bir panike düştüler. Hepsi istediler kaçsınlar. Onların generali çok sözlerle onlara kuraj vermeye çalıştı. Vatanın için dövüşelim, karı kızanın için dövüşelim, şerefiniz için dövüşün. Böyle laflarla uğraştı, onları coştursun. Ama hepsi boşuna. Askerler geri çekilmeye başladılar. Yürürken bir Balkanlık tarafından geçtiler ve yol gittikçe darlaştı. En sonunda o kadar dar oldu ki bu yol tek kişilik bir pateka oldu. Ve hepsi lazım tek tek oradan geçsinler. Ve o durumda general ne yaptı? General ileri koştu. Yolda yere uzandı. Ve dedi ki dönmek isterseniz dönün ama benim üstümden geçeceksiniz. Beni çiğneyeceksiniz. Ve tabii ki bir ordu kadar binlerce asker bunu yapsaydı bu general kesin öleceydi. Ve bütün ordu bunu görünce düşmanlara savaşmaya karar verdi. Fikirlerinden vazgeçtiler, dönmekten vazgeçtiler, yüreklendiler ve gene düşmana karşı savaşmaya karar verdiler. Biz de aynı durumda değil miyiz? Biz vazgeçmek istersek Rab'den, Rab ise diyor ki tamam ben seni bırakıyorum, ben seni bağlamıyorum ama sen benim üstünden geçeceksin. Sen beni çiğneyeceksin bunu yaparken. İyi düşün. İbraniler 10 ayet 28-29 şöyle diyor. Eskiden her kim Musa'nın kanununu hor gördüyse, iki ya da üç şahidin sözleri üzerine hiç acımadan öldürüldü. Peki, kim Allah'ın oğlunu ayaklarının altında çiğnerse, değil mi? Aynı olay. Ve kendisini kutsal kılan anlaşmanın kanını sıradan bir şey sayarsa ve merhamet ruhuna karşı dikilirse, ne sanıyorsunuz? O kişi ne kadar daha ağır bir cezaya layık sayılacak? Aynı tema. Var bir nokta, o derece gelme arkadaş. Var bir nokta, yani ben kendim böyle kişileri gördüm. Oturduk, yalvardık, gözyaşlandı yalvardık, dönsün. Ve adam dedi ki, istiyorum ama yapamıyorum artık. İstiyorum, tövbe edeyim ama yürekte yok fırsat artık. Çünkü ben o kadar alıştım. O kadar bu posokaya alıştım, bu istikamete gidiyorum ve artık dönüş yok. Rab bizi bu ciddi sözlerinden uyarmak istiyor. Verme fırsat. o derece gelesin. Son olarak bunu düşünelim. Müslümanlık da tema kesin. Kim İslamiyet'ten dönerse o kişi lazım öldürürsün. Çok kolay. Kim reddederse, başka bir inanç kabul ederse absolutno kesin öldürülecek. Bizim Rabbimiz çok şükür öyle bir zorbacı değildir. O seni öldürmeyecek. Tam tersi, o general gibidir. Ve sanki diyor ki tamam dönebilirsin, ben sana engel olamam. Ama bil ki beni bir daha ayaklarının altına çiğnemiş olursun. Ve bunu yaptın mı artık senin günahların için kurtarıcı kalmayacak. Bu konuşmuyor her bir günah için ama en sonunda Rab İsa'yı ayaklarımızın altında çiğniyoruz. Bazen bir kişi soruyor, var mı öyle bir günah Rab onu affetmesin? Ve düşünüyorlar hangi hareket affedilmiyor? Katillik mesela, zina ya da böyle büyük saydığımız şeyler, Rab affedecek mi bunu? Bu soru yanlış. Yok bir hareket Rab onu affetmesin. Ama var bir günah ki Rab onu affetmiyor. O da imansızlıktır. Sen artık iman edemez durumuna geldiysen, senin yüreğin artık duygusuz olduysa, tabii ki Rab bunu affedemez. Evet. Şimdi biz çok korkunç bir gelişme gördük. Bir imanlıya baktık. Nasıl iyi bir durumdan kaybolacak bir durumuna geliyor. Dönüşü mümkün olmayan bir noktaya varıyor. Bütün bunları görürken biz kendi kendimize soruyoruz. Acaba nasıl buna engel olacağım? Çok kolay. En birinci adım olarak ne gördük? En birinci adım neydi? O duruma dönmek lazım. En birinci neydi? Kutsal Ruh'un vergilerini kullanmamak. Ve sen eğer bugün biraz anladıysan, biraz korktuysan, o zaman buna karşı bir reçete çok kolay. Bunun ilacı çok kolay. Rab diyor ki Kutsal Ruh'un sana vermiş olduğu fırsatlarını kullan. Eminim sende bir vergi var. Yok bir imanlı, onda vergi olmasın. Ama ben cahilim, okuma yazmayı bilmiyorum. Bu başka tema. Ama ben bir kadın, bu başka tema. Herkesin bir ruhsal vergisi vardır. Onu kullandığın zaman, kardeşlerinin birlikte, kardeşlerinin arasında bunu kullandığın zaman, o vakit bu yani çizdiğimiz yolu sen tepmeyeceksin. Bu çizdiğimiz yoldan uzak duracaksın. İşleyen demir paslanmaz diyorlar değil mi? Onun için Rab'bin verdiği vergilerini toplulukta kullanalım ve kesinlikle böyle Rab'den uzaklaşmayacağız. Rab sizinle olsun.